Ayrım 6. Ustaca sevmek. Don Miguel Ruiz. Sayfa 79. 8. Cinsellik. Cehennemin en azılı zebanisi. İnsanları yaratılışın dışına çıkaracak olsak, yıldızlar, ay, bitkiler, hayvanlar ve geri kalan her şeyin oldukları biçimde kusursuz olduğunu görürüz. Yaşamın doğrulanması da yargılanması gerekmez. Biz olmadan olduğu gibi olmaya devam eder. Ellerinden yargı yetilerini alarak yaratılışa insanları katarsanız bizim de tıpkı doğanın geri kalanı gibi olduğumuzu görürsünüz. Ne iyiyiz ne kötü, ne haklıyız ne de haksız. Neysek oyuz. Gezegenin düşünde her şeyi doğrulamaya gereksiniyoruz. Neyse ondan ibaret olan her şeyi ya iyi ya kötü ya doğru ya da yanlış kılmaya ihtiyacımız var. İnsanlar bilgiyi durmaksızın yığıyor. İnançları, ahlaki değerleri ve kuralları ailemizden, toplumdan ve dinden öğreniyoruz. Davranış ve duygularımızı büyük ölçüde bu bilgiye dayandırıyoruz. Meleklerle şeytanları yaratıyoruz. Yarattığımız iblislerin en büyüğü de kuşkusuz seks. İnsan bedeni seks için yaratılmışken cinsellik insanların en büyük günahı sayılıyor. Siz biyolojik ve cinsel bir varlıksınız. Doğanız bu. Bedeniniz kendine özgü bir bilgeliğe sahip. Zekası genlerde, DNA'da gizli. Onun da her şeyi anlayıp doğrulamaya ihtiyacı yok. DNA kendiliğinden bilir. Sorun cinsellik değil. Sorun gerçekte doğrulanması, onaylanması gereken hiçbir şey yokken bilgi ve yargılarımızı eğip bükme biçimimiz. Zihnin boyun eğmesi, şeyleri olduğu gibi kabul etmesi çok güçtür. Cinselliğin ilişkilerin ne olması gerektiğine ilişkin bütünüyle çarpıtılmış inançlarımız var. Cehennemde cinsel ilişkiler için yüksek bir bedel öderiz. Ama güdü öylesine güçlüdür ki ilişkiye yine de gireriz. Sonra da suçluluk ve utançla dolar içimiz. Cinsellik hakkında ileri geri konuşmaları dinleriz. Bak şu kadının yaptıklarına, bak şu adama. Kadının erkeğin ne olduklarına, cinsel açıdan nasıl bir davranış sergileme gerektiğine ilişkin tanımlarımız vardır. Erkekler hükmü kimin verdiğine bağlı olarak ya kazak ya kılıbıktır. Kadınlar ya sıska ya şişmandır. Kadının güzel kabul edilebilmek için nasıl olması gerektiğine ilişkin inançlarımız vardır. Doğru giysileri seçmeniz, doğru bir imge yaratmanız ve bu imgeye uyacak şekilde çekici olmanız gerekir. Yetiştirilme biçiminiz nedeniyle güzellik tanımına uymazsanız kendinizi değersiz hissedersiniz. Kimsenin sizi beğenmediğini düşünürsünüz. Cinsellikten zevk almamızı engelleyen pek çok yalana inanırız. Cinsellik hayvanlara göredir. Cinsellik kötüdür. Cinsel duygularımızdan ötürü utanç duymamız gerekir. Cinsellik üzerine yaratılan bu kurallar doğaya bütünüyle karşıdır, düşten ibarettir. Yine de inanırız. Gerçek doğanız ortaya çıkar ve bu kuralların hiçbirine uymaz. Suçluluk duyarsınız. Olmanız gerektiği gibi değilsinizdir. Yargılanırsınız, kurban edilirsiniz. Kendinizi cezalandırırsınız. Bu da adil değildir. Duygusal zehirle iltihaplanan yaralar açar. Oyunu oynayan zihindir. Bedense zihnin neye inandığını aldırmaz. Beden cinsel ihtiyaç duyar. Yaşamlarımızın belli bir anında cinsel çekimin önüne geçemeyiz. Son derece doğaldır böyle olması. Sorun değildir. Tahrik edildiğinde, dokunulduğunda, görsel olarak uyarıldığında, seks olasılığı hissettiğinde beden cinsel karşılık verir. Cinsel açıdan uyarıldığını hisseder, birkaç dakika geçer, uyarılması sona erer. Uyarımın bitişiyle beden cinsel ihtiyaç hissetmeye son verir. Zihinse ayrı bir telden çalar. Katı bir dinsel eğitim almış evli bir insansanız diyelim, kafanız cinselliğin, iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın ne olması gerektiğine, Tanrı nezdinde neyin günah, neyin kabul edilebilir olduğuna ilişkin düşüncelerle dolu. Cinselliği kabul edilebilir kılmak için bir anlaşma imzalamanız, evlenmeniz gerekiyor. Anlaşmayı imzalamayacak olursanız seks günahtır. Siz de bağlılık sözü verir, anlaşmayı imzalarsınız. Derken günün birinde yolda yürürken bir adamla karşılaşırsınız. Güçlü bir çekim duyarsınız. Beden güçlü bir çekim hisseder. Ortada sorun yoktur. Duyduğunuz çekim harekete geçeceğiniz anlamını taşımaz. Ama son derece doğal olduğu için duygudan da kaçınamazsınız. Uyarım sona erdiğinde beden bırakır. Zihin ise bedenin hissettiğini doğrulama ihtiyacı duyar. Zihin bilir. Sorun da budur. Zihniniz bilir, siz bilirsiniz ama bildiğiniz nedir? Bildiğiniz inandığınızdır. İnancınızın iyi mi kötü mü, doğru mu yanlış mı olduğu önemli değildir. Bunun kötü olduğu inancıyla yetiştirilmişsinizdir, damgayı anında yapıştırırsınız. Dram ve çatışma başlar. Daha sonra bu adamı yalnızca aklınıza bile getirmek hormonlarınızın fışkırmasına neden olur. Zihinde tutulan hafıza kaydının gücü bedeninizde adamı yeniden görmenin etkisini yaratır. Beden zihnin düşüncesine tepki verir. Zihin bedeni rahat bırakacak olsa bedenin tepkisi hiç doğmamış gibi dağılıp gidecektir. Ama zihin anımsar ve siz tepkinizi kabul edilemez bulduğunuz için kendinizi yargılamaya koyulursunuz. Zihin yargıladığı duyguyu baskılamaya çalışır. Zihninizi baskı altına almaya çalıştığınızda ne olur biliyor musunuz? Yasaklanan düşünce üzerinde daha da yoğunlaşır. Sonra o adamı başka bir durumda görürsünüz. Bedeniniz daha da güçlü bir tepki verir. İlk seferinde tepkinizi yargılamadan doğup sönmeye bırakmış olsaydınız adamı ikinci görüşünüzde hiçbir tepki göstermeyecektiniz. Ama bir kez daha gördüğünüzde cinsel duygularınız uyanır, duygularınızı yargılar. Aman Tanrım, hiç de doğru değil, kötü bir kadınım ben diye düşünürsünüz. Cezalandırılmanız gerekir, suçlusunuzdur. Bir hiç için girdaba kapılıp gidersiniz. Oysa ortada hiçbir şey yoktur. Her şey zihinde olup biter. Adam belki sizin farkınıza bile varmamıştır. Düş gücünüzü çalıştırmaya başlar, varsayımlarda bulunur, adama daha çok ister hale gelirsiniz. Sonra bu kişiyle tanışır, konuşursunuz, sizin için çok güzel bir şeydir ama takıntıya dönüşür. Çekim çok güçlüdür, korkarsınız. Derken sevişirsiniz onunla. Bu aynı anda büyük ve olabilecek en kötü olaydır. Artık gerçekten cezalandırılmanız gerekir. Ne tür kadınlar cinsel arzuların ahlakın önüne geçirir? Zihnin ne oyunlar oynayacağını kim bilebilir? Acı çeker, yine de yatsımaya çalışırsınız duygularınızı. Duygusal acıdan kaçınmak için eylemlerinizi haklı göstermeye çalışırsınız. Herhalde kocam da böyledir. Çekim daha da güçlenir ama nedeni bedeniniz değil, oyun oynayan zihninizdir. Korku saplantıya dönüşür. Hissettiğiniz cinsel çekimden kaynaklanan korku büyüdükçe büyür. Onunla sevişmeniz güçlü bir deneyimdir. Adam güçlü olduğu için değil, cinselliğin yoğunluğundan ötürü de değil, hayır, serbest kalan gerilim ve korkudan dolayı. Dram büyümeye devam eder. Oysa basit bir zihinsel oyundan ibarettir. Gerçek bile değildir. Sevgi de değildir. Çünkü bu tür ilişkiler son derece yıkıcı bir hal alır. Kendi kendinizi yargıladığınız için öz yıkım getirir. En fazla yaraladığı da inancınızdır. İnancınızın doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü olması önemli değildir. İnançlarınızı çiğnemektesinizdir. Bizim yapmak istediğimiz de budur. Ama bir kurban gibi değil, ruhsal bir savaşçı olarak. Oysa bu deneyimi cehennemin daha da derinliklerine doğru ilerlemek için kullanırsınız. Cehennemden çıkmak için değil. Zihninizle bedeninizin gereksinimleri birbirinden bütünüyle farklıdır. Ama bedeninizi zihniniz yönetir. Bedeninizin kaçınamayacağınız gereksinimleri vardır. Beslenme, barınma, uyku ve cinsellik ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınızdır. Bedenin bütün bu gereksinimleri son derece doğal, karşılanması çok kolay ihtiyaçlardır. Sorun zihnin bunlar benim ihtiyaçlarım demesidir. Zihnimizin yanılsama baloncuğu içinde bir imge yaratırız ve zihin her şeyin sorumluluğunu üstlenir. Yiyecek içeceğe, barınmaya, giyinmeye, sekse gereksindiğini düşünür. Oysa zihnin hiçbir fiziksel gereksinimi yoktur. Ne yiyeceğe ihtiyaç duyar, ne oksijene, su ya da cinselliğe. Bunun böyle olduğunu nasıl bilebiliriz? Zihniniz. Yemeğe ihtiyacım var dediğinizde yersiniz. Beden bütünüyle doyar ama zihniniz yemek ihtiyacını sürdüğünü düşünür. Yedikçe yersiniz ama zihninizi iyice doyuramazsınız. Çünkü onun ihtiyacı gerçek değildir. Başka bir örnek de örtünmektir. Evet, bedeninizin örtünmeye ihtiyacı var. Çünkü rüzgar serin, güneş sıcaktır. Ama gereksinim duyan bedeninizdir ve onun ihtiyacını karşılamak çok kolaydır. Gereksinim zihinde olduğunda tonlarca giysiniz de olsa giysi ihtiyacınız sürer. Dolabınızı açarsınız, dolar taşar ama zihniniz tatmin olmaz. Ne der? Giyecek de hiçbir şeyim yok. Zihin başka bir arabaya, başka bir tatile, arkadaşlarınız için bir konuk evine gireceksiniz. Hiçbir zaman bütünüyle doyuramayacağınız bütün ihtiyaçlar zihne aittir. Aynı şey cinsellik için de geçerlidir. Gereksinim zihindeyse tatmin edemezsiniz. Gereksinim zihinden geldiğinde beraberinde yargıyı, bilgi birikimini de getirir. Cinselliği baş edilmesi bunca güç kılan da budur. Zihnin sekse ihtiyacı yoktur. Zihnin gerçek gereksinimi cinsellik değil, sevgidir. Sevgiye zihninizden öte gereksinen ruhunuzdur. Çünkü zihniniz korkuyla hayatta kalabilir. Korku da enerjidir. Zihninizi besler. Gerçi istediğiniz besin değildir ama yine de iş görür. Bedeni zihnin zorbalığından kurtarmalıyız. Zihnimizde yeme, cinsellik gereksinimi olmadığında her şey son derece kolaylaşır. Atılacak ilk adım gereksinimleri iki sınıfa ayırmaktır. Şunlar bedenin ihtiyaçları, şunlar da zihin. Zihin bedenin gereksinimlerini kendininkilerle karıştırır. Çünkü kim olduğunu bilmesi gerekir. Bir yanılsama dünyasında yaşıyoruz. Kim olduğumuza ilişkin en ufak bir fikrimiz yok. Zihin bütün bu soruları yaratıyor. Ben kimim? Gizemlerin en derini haline geliyor. İnsanın kendini güvenlikte hissetmesi için sorunun yanıtlanması gerekiyor. Zihin, ben bedenim diyor. Gördüğüm şeyim, düşündüğüm, hissettiğim şeyim. Yaralanan, kanayanım. Zihinle beden öylesine yakın ki, zihin beden olduğuna inanıyor. Ben bedenim. Bedenin bir gereksinimi olduğunda zihin, benim şuna ihtiyacım var diyor. Ben kimim sorusuna yanıt aradığı için zihin bedene ilişkin her şeyi üstüne alıyor. Onun için zihnin bir noktadan sonra bedeni denetimi altına almaya çalışması son derece doğal. Sizse bir şey sizi sarsıp ne olmadığınızı görmenizi sağlayana dek öylece yaşayıp gidiyorsunuz. Ne olmadığınızı, zihniniz beden olmadığını gördüğünde uyanmaya başlarsınız. Zihniniz, o halde neyim ben? El miyim? Elimi kestiğimde ben olmaya devam ediyorum. Demek el değilim der. Siz olmayanı bir yana bırakırsanız, geriye gerçeksiz olan kalır. Zihnin kendi kimliğini bulması uzun bir süreçtir. Bu yolda yürürken size kendinizi güvenlikte hissettiren kişisel öykünüze tutulmaktan vazgeçer, sonunda gerçekte ne olduğunuzun anlayışına kavuşursunuz. İnançlarınızı hiçbir zaman siz seçmediğiniz için inandığınız şey olmadığınızı görürsünüz. Bu inançlar siz dünyaya geldiğinizde de oradaydı. Beden de olmadığınızı görürsünüz çünkü işlerliğiniz bedeniniz olmaksızın başlamıştır. Düşün, zihnin siz olmadığını fark etmeye başlarsınız. Daha da derine inerseniz ruh da olmadığınızı görmeye başlarsınız. Ortaya çıkardığınız şey inanılır gibi değildir. Bir güç olduğunuzu keşfedersiniz, bedeniniz yaşamasını, zihninizin düş görmesini sağlayan bir güç. Siz, yani bu güç olmaksızın bedeniniz yığılır kalırdı. Siz olmaksızın düşünüz hiçliğe dönüşürdü. Aslında siz, yaşam olan bu güçsünüz. Yanınızdaki birinin gözlerine baktığınızda benlik bilincinin belirmiş, tezahür etmiş yaşamın parıltısını görürsünüz. Yaşam beden değildir, zihin değildir, ruh değildir. Bir güçtür yaşam. Bu güçle yeni doğmuş bir bebek çocuğa, çocuk ergene, ergen yetişkine dönüşür. Çoğalır, yaşlanır. Yaşam bedeni terk ettiğinde beden çözünür, toprak olur. Siz bedeninizden, zihninizden, ruhunuzdan geçen yaşamsınız. Bunu keşfettiğinizde ama mantıkla, zihinle değil, yaşamı hissederek keşfettiğinizde çiçekleri açıp kapatan, sinek kuşunu çiçekten çiçeğe uçuran güç olduğunuzu göreceksiniz. Her ağaçta, her hayvanda, bitki ve taşta olan olduğunuzu göreceksiniz. Rüzgarı hareket ettiren, bedenize nefes veren güçsünüz siz. Bütün evren bu güçle hareket eden yaşayan bir varlık ve o sizsiniz. Siz yaşamsınız. 9. Kutsal Avcı. Yunan mitolojisinde avcı tanrıça Artemis üzerine bir öykü vardır. Artemis avcıların en yücesiydi çünkü çabasızca avlanıyordu. Gereksinimlerini kolaylıkla karşılıyor, ormanla kusursuz bir uyum içinde yaşıyordu. Ormandaki her şeyi Artemis'i seviyor, onun tarafından avlanmayı onur sayıyordu. Hiç avlanır gibi görünmezdi Artemis. Gereksindiği ona gelirdi. En iyi avcı olmasının nedeni buydu ama bu onu aynı zamanda en güç av haline getiriyordu. Tanrıçanın hayvan biçimi avlanması neredeyse olanaksız büyülü bir geyikti. Artemis, kralın Herkül'e bir görev verdiği güne dek ormanda kusursuz bir uyum içinde yaşadı. Herkül kendi kurtuluşu için savaşıyordu. Kralın verdiği görev Artemis'in büyülü geyiğini avlamaktı. Zeus'un yenilgi bilmez oğlu Herkül karşı çıkmadı. Geyiği avlamak için ormana girdi. Herkül'ü gören geyik korkmadı ondan. Yaklaşmasına izin verdi. Ama Herkül yakalamaya çalıştığında kaçtı. Artemis'ten bile iyi bir avcı haline gelmeden bu geyiği yakalamasının yolu yoktu. Herkül tanrıların ulağı, ölümsüzlerin en hızlısı Hermes'i çağırıp kanatlarını ödünç aldı. Artık Hermes kadar hızlıydı. Avların en değerlisi çok geçmeden elindeydi. Artemis'in tepkisini hayal edebilirsiniz. Herkül tarafından avlanmış, ödeşmek istiyordu elbette. O da Herkül'ü avlamak için elinden geleni yaptı. Ama artık Herkül de en zor av. Öylesine özgürdü ki Herkül, Artemis ne yaptıysa da tutamadı onu. Artemis'in Herkül'e hiç mi hiç ihtiyacı yoktu. Onu ele geçirmek için güçlü bir istek duydu. Ama bu kuşkusuz bir yanılsamadan ibaretti. Herkül'e aşık olduğunu sandı, onu kendisine istedi. Kafasında tek bir şey vardı, Herkül'e sahip olmak. İstediği mutluluğunu alıp götüren bir saplantıya dönüştü. Artemis değişmeye başlamıştı. Artık zevk için avlandığından ormanda uyum içinde yaşamaz oldu. Kendi kurallarını çiğneyip yırtıcı bir hayvana dönüştü. Hayvanlar korkmaya, orman onu kendisinden uzaklaştırmaya başladı. Ama o aldırmadı. Gözleri gerçeği görmez olmuştu. Zihni Herkül ile doluydu. Herkül'ün yapacağı çok iş vardı. Yine de kimi zaman ormana gider, Artemis'i ziyaret ederdi. Ormana her gelişinde Artemis onu ağlamak için elinden geleni ardına komazdı. Herkül ile birlikte olmak onu çok mutlu ediyordu. Ama gideceğini biliyor, kıskanıyor, sahipleniyordu onu. Herkül'ün her ayrılışında acıya, gözyaşlarına boğuluyordu. Herkül Artemis'in zihninde olup biteni bilmiyordu. Artemis'in kendisini avladığını fark etmemişti. Zihninde o hiçbir zaman bir av değildi. Artemis'i seviyor, sayıyordu. Tanrıçanın istediği ise bu değildi. Kutsal avcı ona sahip olmak istiyordu. Avlamak ve onunla birlikte vahşi bir hayvan olmak istiyordu. Ormanda kendisinden başka her varlık Artemis'teki bu değişimin farkındaydı. Zihninde ise o hala kutsal avcıydı. Yükseklerden düştüğünün ayırdında değildi. Onunla birlikte bütün avcıların düştüğünü, yırtıcı hayvanlara dönüştüğünü, bir zamanlar cennet olan ormanın cehennem olduğunu görmüyordu. Günün birinde Hermes hayvan biçimine büründü. Artemis tam onu avlamak üzereyken yeniden tanrı oldu. Böylece yitirdiği bilgeliğe yeniden kavuştu Artemis. Tanrı, avcı tanrıçaya ölümsüzlerin katından düşmüş olduğunu bildirdi. Artemis Herkül'den bağışlanmasını diledi. Onu yükseklerden düşüren, kendisini önemsemesinden başka bir şey değildi. Herkül'le konuşurken aslında onu hiç kırmamış olduğunu fark etti. Nasıl kırsın? Herkül zihninden neler geçtiğini bilmiyordu ki. Çevresine baktı, ormana neler yapmış olduğunu gördü. Sevgi yeniden kazanana dek her bir çiçekten, her bir hayvandan özür diledi. Bir kez daha kutsal avcı haline geldi. Bu öyküyü sizlere her birimizin avcı ve av olduğunu söylemek üzere anlattım. Var olan her şey avcı ve avdır. Nedir avladığımız? Gereksinimlerimizin karşılığı. Bedenin ihtiyaçlarına karşı zihnin ihtiyaçlarından söz etmiştim. Zihin beden olduğuna inanırsa gereksinimleri yanılsamadan ibarettir. Karşılanamaz. Zihnin gerçek dışı gereksinimlerin peşinde avlandığımızda vahşi hayvanlara dönüşür, gereksinmediğimizi avlarız. İnsanlar sevgi avlar. Kendimizi sevmediğimiz için sevgiden yoksun olduğumuza, sevgiye gereksindiğimize inanırız. Sevgiyi bizim gibi olan başka insanlarda avlarız. Onlar da kendilerini sevmezken bulabileceğimiz sevgi ne olacaktır ki? Bütün yaptığımız gerçek olmayan, daha da büyük bir gereksinim yaratmak olur. Gereksindiğimiz sevgi başkalarında olmadığı için yanlış yerde durur, avlanır da avlanırız. Düşüşünün bilincine varan Artemis kendisine geri döndü. Gereksindiği her şey oradaydı. Aynı şey bizler için de geçerli. Çünkü hepimiz düşüşünden sonra, kurtuluşundan önceki Artemis gibiyiz. Sevgi avlıyoruz. Adalet ve mutluluk avlıyoruz. Tanrı avlıyoruz. Oysa Tanrı içimizde. Büyülü geyiğin avlanması size kendi içinizde avlanmanız gerektiğini öğretiyor. Akılda tutulması gereken harika bir öykü. Artemis'in öyküsünü hatırlayacak olursanız sevgiyi her zaman kendi içinizde bulursunuz. Sevgi için birbirini avlayan insanlar hiçbir zaman doyum bulmaz. Aradıkları sevgiyi başkalarında bulamaz. Zihin gereksinir ama biz onun gereksinmesini karşılayamayız. Çünkü gerçek olmayan bir gereksinimdir zihninki. Hiçbir zaman gerçek olmayan bir gereksinim. Avlamaya gereksindiğimiz sevgi kendi içimizde ama zorlu bir avdır. İçinizde avlanmak, sevgiyi içinizde elde etmek güçtür. Hermes kadar hızlı olmazsanız sizi her şey hedefinizden saptırabilir. Dikkatinize tuzak kuran her şey sizi hedefinizden, içinizdeki sevgiyi ele geçirmekten alıkoyabilir. Avı yakalayacak olursanız sevginin içinizde güçlenerek büyüdüğünü görürsünüz. İşte odur bütün gereksinimlerinizi karşılayacak olan. Bu mutluluğunuz için çok önemli. İnsanlar genellikle avlanır gibi ilişki kuruyor. İhtiyaç hissettiklerini arıyor. Aradıklarını karşılarındakinde bulmayı umuyor ama bulamıyorlar. İlişkiye böyle bir gereksinim olmaksızın girmekse bambaşka bir şey. Kendi içinizde nasıl avlanırsınız? İçinizdeki sevgiyi ele geçirmek için tıpkı avla avcı ilişkisindeki gibi kendinize teslim olmanız gerekir. Av da, avcı da zihninizdedir. Avcı kimdir, av kim? Sıradan insanlarda avcı parazittir. Parazit sizin hakkınızdaki her şeyi bilir. Peşinde olduğu korkudan kaynaklanan duygulardır. Çöple beslenir. Korku ve dramdan hoşlanır. Öfke, kıskançlık, haset ister. Size acı çektiren her duyguyu sever. Ödeşme peşindedir. Parazit, dizginler elinde olsun ister. Parazit olarak sizin kendinizi kötüye kullanmanız günün her saati sürer gider. Sürekli peşinizdedir. Böylece parazitin avı haline geliriz. Kolay av oluruz. Parazit sizi kötüye kullanandır. Avcıdan fazlasıdır, vahşi hayvandır. Canlı canlı yer sizi. Av duygusal bedeniyle yaşadığı acısı dinmek bilmeyen, kurtarılmak isteyen yanımızdır. Yunan mitolojisinde başka bir öykü de kayaya zincirlenmiş Prometheus'unkidir. Gün boyu bir kartal gelir, iç organlarını yer. Geceleri iyileşir bedeni. Kartal her gün organları yeniden yer. Bunun anlamı nedir? Prometheus uyanıkken bir fiziksel bedeni vardır, bir de duygusal. Kartal içini yiyen parazittir. Gece ise duygusal bedeni yoktur, iyileşir. Herkül gelip onu kurtarana dek her gün kartala yem olmak üzere yeniden doğar. Herkül İsa, Buda ya da Musa gibidir. Acının zincirlerini kırar, size özgürlüğünüzü verir. İçinizde avlanmaya her bir tepkinizi avlayarak başlarsınız. Her seferinde bir alışkanlığı değiştirirsiniz. Bu yaşamınızı yöneten düşten özgürleşme savaşıdır. Ortada gerçek dururken sizinle vahşi hayvan arasındaki savaştır. Kanada'dan Arjantin'e dek bütün batı geleneklerinde kendimize savaşçı deriz. Çünkü savaşçı kendini avlayan avcıdır. Büyük bir savaştır çünkü parazite karşıdır. Savaşçı olmanız savaşı kazanacağınız anlamına gelmez. Ama hiç değilse karşı çıkar. Parazitin sizi canlı canlı yemesini kabul etmezsiniz. Avcı olmak ilk adımdır. Herkül Artemis'i aramak için ormana girdiğinde geyiği yakalamasının hiçbir yolu yoktu. Yüce bir öğretmen olan Hermes'e gitti. Daha iyi bir avcı olmanın yolunu öğrendi. Onu avlayabilmek için Artemis'ten daha iyi bir avcı olması gerekiyordu. Kendinizi avlamak için parazitten daha iyi bir avcı olmanız gerekir. Parazit günün 24 saati boyunca çalışıyorsa siz de hiç durmaksızın çalışmalısınız. Parazitin bir üstünlüğü vardır. Sizi son derece iyi tanır. Saklanamazsınız. Olabilecek en zorlu avdır. Davranışınızı başkalarının önünde haklı çıkarmaya çalışan yanınızdır sizin. Ama onunla yalnız kaldığınızda yargıçların en acımasızı haline gelir. Sizi sürekli yargılar, suçlar, suçluluk duymanıza yol açar. Cehennemdeki sıradan bir ilişkide eşinizin paraziti gerçek size karşı sizin parazitinizle işbirliği yapar. Karşınızda yalnızca kendi parazitiniz değil, acıyı sonsuza dek uzatmak üzere sizinkiyle birleşen eşinizin paraziti de vardır. Bunu bilirseniz her şey farklı olabilir. Eşinize daha fazla şefkat besler, kendi parazitiyle uğraşmasına izin verirsiniz. Eşinizin özgürlüğe doğru attığı her yeni adım sizi mutlu eder. Eşinizin üzgün, kederli olduğu ya da kıskançlık ettiği her an karşınızda yalnızca sevdiğiniz insanın durmadığının bilincinde olursunuz. Varlığını parazit ele geçirmiştir. Parazitin oracıkta olduğunu, eşinizin içinde olup biteni bilirseniz savaşması için meydanı eşinize bırakabilirsiniz. İlişkinin yalnızca size ait yarısından sorumlu olduğunuz için kendi kişisel düşüyle uğraşmasına olanak tanırsınız. Bu şekilde eşinizin yaptıklarını kolay kolay üstüne alınmazsınız. Böyle bir yaklaşım ilişkinize büyük bir rahatlık sağlar. Çünkü eşinizin yaptığı hiçbir şey kişisel değildir. Kendi çöp yığınıyla uğraşmaktadır. Bunu üzerinize alınmazsanız eşinizle olağanüstü bir ilişkiniz olabilir. 6. ayrımın sonu sayfa 92.